Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in Müsned isimli hadis kitabını okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. 7421. hadis-i şerifin önündeyim şu anda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyeceğiz ve böylece Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelen bilgileri okuyup öğrenmeye devam edeceğiz inşallah. Bu hadis-i şerifte ise Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir soru var. Dediler ki ona, hangi kadın daha hayırlıdır? Hangi kadın daha hayırlıdır? Böyle soruldu. Peygamberimizin soruları var insanlara. Böylece öğretir. Peygamberimize sorulan sorular var. Efendimiz bunlara bazen olduğu gibi cevap verir. Bazen olması gerektiği şekilde, onların istediği gibi değil de olması gerektiği şekilde cevap verir. Bazen cevap verilmemesi gereken sorulardır, onlara da cevap vermez. Çünkü soru da bir bakıma sorun ettiğimiz şey de Allah tarafından belirlendiğinde, yani kafaya takmam gerekiyor mu? Gerçekten bunu mesele etmem gerekiyor mu? Bunu düşünmem gerekiyor mu? Bunu da belirleyicisi Allah-u Teala'dır. Şimdi sahabe-i kiramın düşündüğü, dert ettiği konu önemli. Hangi kadın daha hayırlıdır? Peygamber aleyhissalatü vesselamın tarifine bakacağız şimdi. Yani iyi bir kadın, düzgün bir kadın, tavsiye edilen bir hanım nasıl olur? Bir, erkek için. İki, bir kadın da kendisi için Peygamberimizin bu tarifini esas almalıdır. Bir erkek, kendi kızı, kendi kız kardeşi, kendi annesi, teyzesi ve diğerleri ve evleneceği hanım ya da evlendiği hanım adına bunları düşünecek. Ama bütün hanımlar da Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu tarifini, bu tanımını gözlerinin önüne koyacaklar. Ben ne kadar buna münasibim, ne kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği hayırlı hanım ölçüsüne uyuyorum diye düşünmelidirler. Ben erkek olarak etrafımdaki hanımların durumlarını, annem, teyzem, halam, yeğenim, kardeşim, kızım gibi hanımlar, eşim gibi hanımlarla ilgili Efendimizin biraz sonra yapacağı bu tarifi alacağım ve onların böyleleşmesi için çabalayacağım. Bununla birlikte bütün hanımlar da bu hadis-i şerifin ölçülerini kendilerine ölçü kabul edecekler. Dünya moda evlerinin ölçüleri bizi bir ölçüye sokmak için çabalayabilir. Tıp dünyası, diyetisyenler ve başkaları bizi bir kalıbın içinde fizik olarak şekillendirmeye çalışabilirler. Ya da dünya ideolojileri zihnimizi, kalbimizi şekillendirmek için İşte iyi kadın şöyle olur, güzel kadın şöyledir, makyaj böyledir, elbise böyledir, saçlar böyle olmalıdır, ayaklar bu şekilde yere vurulmalı, ayakların üzerinde durulmalı, işte gibi bir takım tanımlar hayırlı, iyi kadın, başarılı kadın ölçüleri dünya dinleri, dünya ideolojileri, felsefeleri tarafından da bize zerk edilip sunulmaya çalışılır. Bu var. Ama ben müminim. Ben Allah'a iman ediyorum. Ben Allahu Teala'nın gönderdiği tüm bilgilere, vahye, kitaba, elçiye, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la gelene iman ediyorum ve Allahu Teala bana gönderdikleriyle beni kıyamet gününde hesaba çekecek. Bir ahir gün gelecek. O gün hesap olacak. Ve ben buna göre kazanacağım ya da kaybedeceğim, Allah muhafaza. Dolayısıyla ölçüyü koyan Allah ve Resulüdür. Bakalım biz ne kadar bu ölçüye yakınız diye düşüneceğiz. Bütün hadislerle ilgili, bütün Kur'an ayetleriyle ilgili duruşumuz da budur. Kul olmak kastıyla oturuyoruz kitabın ve sünnetin önüne ve böylece anlayarak değişeceğiz inşallah. Hangi kadın daha hayırlıdır? Soruldu peygamberimize. Bakıldığında huzur veren, verilen emri yerine getiren, kendinde ve malında kocasının hoş görmediği şeyleri yapmayan kadındır buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayırlı kadın tarifi. Diyor ki Efendimiz, kendisine bakıldığında sürur veren, mutluluk veren, huzur veren. Bu illa ki şöyle güzel olacak, şöyle etkili olacak anlamına gelmez. Allahu Teala sevgiyi verendir. Ve sevgi Rabbimizin izniyle bir kazanımdır, bir çabalamadır. Çünkü şehvette sadece görmek, istemek, arzulamak gibi bir durum söz konusudur ve geçicidir. Ancak Allahu Teala'nın istediği sevgi devamlılık gerektiren bir iştir. Bu da bir çabalamayla olur. Yani niyet ettim Allah rızası için salih bir hayat yaşamaya deriz sanki. Ve bu salih ameller içerisinde evlilik de vardır. Kadın kocasını sevmeye, kocası hanımını sevmeye niyet ederek evliliğe başlar. Allah da bu sevgiyi onlara bahşeder, kolaylaştırır. Dolayısıyla bir hanım yüzüne bakıldığında huzur verecek. Nasıl huzur verir? Yüz güzel olursa yüz gülümsemeyle güzelleşir. En güzel yüzler gülümseme yoksa çirkinleşir. Öyle bakıldığında çok da güzel gibi görülmeyen ama yüzünde sevgiyi, muhabbeti, gülümsemeyi gören birileri onu güzel görecektir. Cümlem yarım mı kaldı? Düzelteyim. Yani bir güzellik var ki gülümsemiyor, yüzünde böyle bir ekşime var, sürekli beğenmeme hali var, bir kibir seziliyor. Bunun güzelliği on para etmez. Böyle bir güzelle, böyle yakışıklıyla hayat yaşanmaz. Ama işte bir yüz Rabbimizin yarattığı, değer verdiği önemli bir yüzdür. Çünkü bundan önceki hadis-i şeriflerde 7420. hadis-i şerifte yüze vurmayın demişti Peygamberimiz. Yüzün kereminden bahsetmişti, öneminden bahsetmişti. Demek ki bir hanımın da yüzünde kocasına mutluluk veren şey ona ilgi ile bakması, sevgi ile bakması, yüzünde gülümsemenin olmasıdır. Huzur veren yüz budur. Lüzumsuz çenelerle, konuşmalarla insanı bezdiren bir duruş olursa, şimdi atılacak, olmadık lafları sayacak diye beklentiyle adam eve girdiğinde hanımının yüzüne bakıyorsa burada sıkıntı vardır. Tabii tersini de hep konuşmamız gerekir. Bir koca da eve girdiğinde böyle siyah bir duvar gibi giriyorsa, bütün dünyanın dertlerini üzerinde taşıyan adam ayaklarıyla evin içinde dolanıyorsa o da başka bir bozukluktur. Müslümanın gülümsemesi sadaka, bu sadakayı en çok vermesi gereken de kendi evidir. Birincisi bu. Bir hanım ki bakıldığında huzur verecek, sürur. İki, verilen emri yerine getirecek. Tekrar söyleyelim. Müslüman erkekler diktatör değildir. Biz mümin ve Müslüman bir adamdan bahsediyoruz. Bu da insaf ve merhamet demektir. Hanımını emanet bilen bir anlayışın adamından bahsediyoruz. Ama hanımından bir şey istediğinde o emre itaat eder. Benim anlayabildiğim kadarıyla hadis-i şerifleri okuduğumda bir kadının kocasına itaat etmesi gereken temel alan cinselliktir. Yani kocasının yatağı ile ilgili isteklerini o demeden yerine getirecek bir güzellikte olmalıdır. Evliliğin temeli bir bakıma Müslüman kadın ve erkeklerin birbirlerinin bedensel ihtiyaçlarını güzellikle görmeleridir. Hanımın da itaat etmesi gereken nokta burasıdır esasen. Değilse diğer alanlarda İşte ekmeği şöyle yapacaksın, suyu böyle edeceksin. Buralar işin bir bakıma resmin önemsiz bölgeleridir. Buralardaki ki oralarda da itaatsizlik olmasın inşallah ama akıllı adamlar hanımlarını bu noktalarda yormazlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başkaca sözlerini okuduğumuzda oradan gelen ruh bize şunu öğretiyor ki hanımların sultanlığı evleridir. Bu sultanlıkta kadınları yormamak gerekir. Akıllı bir adam evinin sultanını tahttan indirmez. Her işi kendi yapmaya kalkmaz. Her işte kendisi söz söylemeye kalkmaz. Durur bırakır. Tamam, burası onun alanı. İşte minderi şuraya koysun, yastığı buraya koysun. Bunu dert etmez. İlla ki bir yanlış duruş söz konusu olacak gibiyse Allah korusun. O zaman emreder ve emre de itaat edilir. Değerli olur o emir. Ama bir kadının kocasına mutlaka itaat etmesi gereken alan kesinlikle yataktır ve bu alanın da ihmal edilmemesi gerekir. Hadis-i şerife devam edeyim. Diğer bölümü bir, bakıldığında huzur verecek. İki, verilen emri yerine getirecek. Üç, kendinde, kadın kendi nefsinde ve kocasının malında hoş görmediği, yani kocanın hoş görmediği şeyi yapmayan bir kadın. Kocasına rağmen malı mülkü perişan etmiyor. Değişik tasarruflara gitmiyor. Onu zayi etmiyor. Bu mal ikisinin hayatıdır. İkisinin izzetidir, onurudur. Muhtaç olmamak adına birilerine bu mala ihtiyaçları vardır. Bunun çarçur edilmesi adamın da aslında kadının da nihayetinde perişanlığıdır. Kendisini de bu şekilde harcamayacak. Önemlidir, şereflidir. Kocasının iffetidir. Bunu böyle görmeyen, başkalarına gösterilmemesi gereken yerlerini gösteren, kendini olmadık şekilde yorup telef eden bir hanım ve kocasına artık hanımlık yapamayacak bir yükle kendisini yüklendiren bir kadının yaptığı iş düzgün bir iş değildir. Örneklemekten korkuyorum. Örnekler bazen konuyu daraltır diye. Ama şöyle düşünelim. İşte temizliğe hassas olan hanımlar olur. Evin bütün her tarafını, radyatörlerin arkasını, işte pencerelerin pervazının kenarını önemser ve iki tane kadın bile misafir olarak ona gelecek olsa 10 gün öncesinden çalışmaya, hazırlanmaya başlar. Ve bu kadın artık o dönemde kocasına verecek ne bir bedeni, ne bir ilgisi, ne bir kafası, ne bir kalbi kalmıştır. Senin asıl işin bu muydu? Yani Allahu Teala o iki kadına kek yapasın diye mi seni yarattı? Elbette ikram edeceğiz. Müslümanlarla birlikte olacağız. Konu komşuyla birlikte olmak çok güzel. Evlerimiz misafir görmeli. Ama eşyaya gösterdiğin titizliği eğer kocana göstermiyorsan, arabana gösterdiğin titizliği eğer hanımına göstermiyorsan yazık. Allahu Teala'nın bize hayırlı olarak sunduğu hanım peygamberimizin diliyle işte böylesi bir hanımdır. Tekrarlayalım. Bakıldığında huzur veren, verilen emri yerine getiren, kendinde ve malında kocasının hoş görmediği şeyler yapmayan kadındır buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi kadın daha hayırlıdır sorusuna bu cevabı verdi. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam edeyim. 7422. hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala şöyle buyurur. Kulum beni andığı zaman ben onunla olurum. Eğer beni içinden zikrederse ben de onu içimden zikrederim. Beni bir topluluğun arasında zikrederse ben de onu daha hayırlı bir topluluğun içinde zikrederim. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Diğer bir rivayette ben kulumun benim hakkımda hakkımdaki zanlı gibiyim ve beni andığı her an ben de onunla olurum ifadesi geçmiş. Çokça konuşulan, bilinen bir hadis-i şerif olmakla birlikte tekrar okuyup anlamaya çalışalım inşallah. Allah-u Teala bizim kendisini zikretmemizi bize emrediyor. Nitekim bize kelamını, kitabını gönderdi. Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gönderdi. Ve dolayısıyla nasıl bir hayat yaşamamız gerektiğini bize Rabbimiz öğretti. Bizim yapmamız gereken Rabbimizin bize gönderdiği bilgileri tekrarlamak, gündemde tutmak, onu anmak. Zikir biliyorsunuz Allah-u Teala'yı anmak, Allah adına bir hayat yaşamak demektir. Ben bütün eylemlerimin başında Allah-u Teala'yı anacağım. Besmele ile mesela. Sonra mutlaka her eylemin sonundaki salih olan eylemlerin sonunda Allah'a hamd edeceğim. Allah'ı her an ve her yerde gündemde tutmaya çalışacağım. Dilim, kalbim onunla olacak. Dolayısıyla insanlara Allah-u Teala'yı tanıtma durumunda olursam Rabbim beni bu şekilde birlikte olduğum kişilerden çok daha şerefli olan bir ortamda gündeme alacak. Adım bu şekilde şereflenecek. Çünkü zikir aynı zamanda şeref demektir. Allah'ı andıkça benim şerefim artıyor. Allah-u Teala'yı ben kendi iç dünyamda andığımda, kimseye değil kendi kendime Rabbimin sözcüsü olduğumda, zikir yaptığımda, onu gündeme aldığımda Mevlam beni anıyor. Dolayısıyla bu büyük bir şeref. Benim onu dilime almam ile onun beni anması arasındaki farkı ifade etme imkanımız yok. Ve ben ona doğru, onun dinine doğru, onun istediği hayata doğru yürümeye çabaladıkça onun bana doğru gelişi benimkinden çok daha hızlı, süratli ve çabuk. Öyleyse gayret edelim. Daha iyi olmak için çabalayalım. Rabbimiz merhametlidir. Bunu böyle bilelim. Çünkü zihnimizde Allah-u Teala ile ilgili bilgiler kitap, sünnet kaynaklı olursa o zaman doğru bir Allah inancına sahip olur. Rabbimizi ona göre değerlendiririz. Ve Allah-u Teala evet şedidül ikab'tır, züntikam'dır, cebbar ve kahhar olandır. Cezası çok şiddetli, hesabı çok seri olan, dilediğini yapan bir Allah'tır. Bununla beraber Rahman'dır, Rahim'dir, Gafur'dur, Gaffar'dır, Tevvab'dır. Rabbimizi böyle bilirsek ona olan af isteğimiz çoğalacak ve kendimize değil ona ümidimiz artacaktır. Benimle ilgili kuşkular taşıyabilirim ama ben Rabbimle ilgili hiçbir şüphe taşıyamam. Ona iman ediyorum. Onun beni affedeceğine iman ediyorum. Eğer onun istediği gibi olmazsam cezanın da varlığına iman ediyorum. Onun için ben onu anacak, sürekli dilim onun sözüyle ıslak kalacak. Kalbim onun gündemiyle dopdolu olacak. Bunu bizden istiyor bu hadis-i şerif. Buna niyet edelim, bunu isteyelim inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam edelim öyleyse. 7423. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu aydan kaç gün geçti diye sorunca 22 gün geçti. Geriye 8 gün kaldı dedik. Zihinlerindeki ay hesabı 30. Peygamberimiz soruyor, bu aydan kaç gün geçti? 22 gün geçti. Geriye 8 gün kaldı dedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, 22 gün geçti. Geriye de 7 gün kaldı. Kadir gecesini bu gecede arayın buyurdu. Yala'nın rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir ay 29 gündür buyurdu ifadesi geçmiştir. Bu hadis-i şerifi okuduk elhamdülillah. Sıradaki hadis o. Bundan dolayı ama belki aklımıza şu cümleler de gelsin diye okumaya gayret ettim. Hangi aydan bahsediyor Peygamberimiz? 29 gün çeken bir ay. Konu Ramazan, bunu bildik. Bizim de zaten yani Peygamberimizin aylarına ait bildiğimiz tek bir ay var neredeyse. O da Ramazan'dır elhamdülillah. Yani içinde Kadir Gecesi'nin olduğu aydır. Ama işte Ramazan'dan önceki ve önceki ve daha önceki ayları bilme imkanımızın olmadığı bir zaman anlayışıyla yaşıyoruz. Ramazan'dan sonra hangi ay gelir? Ondan sonra hangi aydır? Bunlar bizim gündemimizde yoktur. Yani Şevval yoktur, Safer yoktur, Muharrem yoktur, Zilkade yoktur, Rabiül Evvel yoktur, Cemazil Ahir yoktur gibi. Şimdi neden? İçinde yaşadığımız dünyanın mekan kavrayışları, anlayışları, şehir kurguları, ev konut imkanları nasıl başka bir anlayışa göre düzenlenmişse, zamana ait, zamanı algılama noktasında da biz başka bir hesabın içindeyizdir. Yani Mart'tan, Ocak'tan, Şubat'tan, Haziran'dan anlarız. Bu vardır çünkü şu anda. Dolayısıyla Peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellem ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bizden istediği zaman algısı ve anlayışının bu olduğunu da unutmayalım. Yani 29 gün, belki bazen 30 olarak da 30'a tamamlayın diyor çünkü Efendimiz hilali görmediğinizde ayı 30'a tamamlayın orucu. Ama 29 ya da 30 çeken bir takım aylardan bahsediyor. Bu ayların iptali Allah korusun aslında Kur'an'ın zamana bakış noktasını yok etmek demektir. Dünya kafirliği Mekke'de bu ölçüde değildi. Yeryüzünün bu zamanlarında ise böylesi bir cesaret var. Zamana bile Allahu Teala'nın hükmünü geçersiz kılma çabası içerisinde yaşıyoruz. Rabbim bize onur şeref ihsan etsin. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okuyorum. 7424. hadis-i şerifle birlikteyiz. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh birlikte rivayet etmişler. Ayrı ayrı belki ama ikisinden de gelen bir hadis-i şerif bu. Allah'ın hafaza melekleri dışında görevleri sadece zikir meclislerini takip etmek olan melekleri vardır. Rabbimizin melekleri var. Bizim bildiğimiz melekler Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam gibi. Bunun dışında kiramen katibin gibi bir de hafaza melekleri var. Koruyucu melekler. Bu meleklerin dışında başka meleklerin olduğunu da ve başka görevlerin olduğunu da Peygamberimiz bize söylüyor. Bu meleklerin görevleri zikir meclislerini takip etmek. Bu melekler Allah'ı zikreden bir topluluk görünce birbirlerine aradığınız şeye gelin diye seslenirler. Bunun üzerine melekler zikir ehlinin etrafını dünya semasına kadar kanatlarıyla kuşatırlar. Allah-u Teala kullarımı bıraktığınızda ne yapıyorlardı diye sorunca bu melekler seni tahmid, temcid ve zikreder bir şekilde bıraktık cevabını verirler. Allah Teala onlar beni gördüler mi diye sorunca melekler hayır cevabını verirler. Rabbimiz Teala ya bir de görselerdi buyurunca melekler eğer görselerdi daha çok tahmid, temcid edip zikrederlerdi derler. Allah-u Teala sorar. Ne istiyorlar? Melekler cevap verir. Cenneti istiyorlar. Allah-u Teala onu gördüler mi? Yani cenneti gördüler mi diye sorunca melekler hayır cevabını verirler. Rabbimiz ya bir de görselerdi buyurunca melekler eğer görselerdi cenneti, cennete karşı hevesleri daha çok, talepleri daha şiddetli olurdu cevabını verirler. Allah-u Teala peki onlar hangi şeyden sığınıyorlar diye sorunca melekler cehennemden cevabını verirler. Allah-u Teala onu gördüler mi diye sorunca melekler hayır cevabını verirler. Allah Teala ya bir de görselerdi buyurunca melekler eğer görselerdi ondan daha çok kaçınırlar ve korkarlardı cevabını verirler. Allah-u Teala şahit olun ki onları bağışladım buyurunca melekler aralarında falan günahkar vardır. O zikir için değil bir işi için gelmiştir deyince Allah-u Teala der ki onlar öyle bir cemaat ki onlarla oturanlar da onlar sayesinde bedbaht olmazlar buyurur. Bütün hadis-i şerifler çok hoş ama bazen Hani böyle insanı kopartanları da var. Şimdi bize Allah-u Teala büyük bir imkan bahşediyor. Allah-u Teala'yı zikretmek, onu gündemde tutmak, onun kitabını okuyup anlamak, bununla cenneti istemek ve bununla cehennemden kaçmak için bir araya gelmiş birkaç Müslüman. Gelin isterseniz bunu siz eviniz olarak da kabul edin. Yani eşinizle oturmuşsunuz, yavrularınız, kuzularınız şöyle kenarlarında duruyor. Daha anlayacak çağda değillerse oynaşıyorlar. Biraz anlayacak durumdalarsa kenarımıza oturmuşlar. Rabbim inşallah öyle bir ev hepimize lütfetsin. Ve oturup okuyorsunuz. Ya da bekar kardeşlerimize düşünerek başka bir zihnimizde görüntü tasavvur edelim. Ana babayla oturmuş, kardeşleriyle oturmuş. Yani hiç kimsesi yoksa kendi kendine oturmuş birileri var. Ve Müslüman olarak görevimiz Allah-u Teala'yı zikretmek. Şöyle diyorlar ya, bu benim çok hoşuma gidiyor. Adem atamızdan bu yana olan kavga, zikir kavgasıdır. Zikir, gündem demektir. Yani kimin gündemi etkin ve egemen olacak? Allah'ın adına, Allah dedi diye, Allah'ın dedikleri mi? Yoksa şeytan adına, şeytanın arzuladığı, beğendiği ve öğrettiği bilgiler mi etkin ve egemen olacak? Gündem savaşı. Şeytan bütün anlarımızı doldurmak istiyor. Bütün zaman ve mekanlarımızda kalbimizi ve kafamızı sadece onun istediği bilgilerle doldurmamızı, onu konuşmamızı, onu dile getirmemizi istiyor. Hatta baktı ki insanlar Rahman'ın zikrini konuşacak oldular. Şeytan sağdan yaklaşıp bu zikri çerçevelemeye çalışıyor. Yani onu Allah dedi diye değil. Yani düşünün, falan sureyi okuyacağız birlikte ama Allah dedi diye değil. Allah'ın istediği şekilde değil. Ya da o okumanın getirisi, o okumadan elde edilecek birikim şeytanın istediği yere harcanacak. Dindarların, din adamlarının, hahamların, papazların okumalarını düşünelim, herhalde daha kolay olur. Allah-u Teala'ya rağmen Allah'ın bilgisini, Allah'tan gelen bilgiyi şeytani sistemler adına kurgulayan hocalardan, hahamlardan, papazlardan, din adamlarından bahsediyor ki Kur'an bize bunu söylemektedir. Öyleyse yapmamız gereken çok hoş bir iş var. İşte kitap. Zikir nedir? Allah'ın kelamı. Zikir nedir? Allah-u Teala'yı anmak. Elhamdülillah, Subhanallah, La ilahe illallah, Allahu Ekber, La havle ve la kuvvete illa billah demektir. Ne dediğimizin farkında olarak, bununla ne kastettiğimizi bilerek, yalnız ve yalnız Allah-u Teala'ya kul olacağımı dile getiriyorum. Yalnız Allah-u Teala'yı tesbih ediyor, onu doğru şekilde anlıyorum. Yalnız Allah'a borcum var ve ona şükrediyorum, onu övüyorum. Onun övdüğünü, onun beğendiğini beğeniyorum gibi dil bunlarla dolu olacak. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelamı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, tahmid, tesbih, tehlil, tekbir bunlar olacak. Allah diyeceğim. Ve bunu bir arada yaşayacağız. Bir bilgi olarak da oturup konuşacağız. Böyle bir meclisimiz, böyle bir oturumumuz olduğunda 2, 3, 5, 10 ne kadar olursa o meclis mutlaka fark ediliyor. Gökyüzündeki melekler, bu özellikle zikir meclislerini arayan melekler, onları birer yıldız gibi, yeryüzünün yıldızları olarak o parlak ortamları görüyor ve oraya iniyorlar. Onları kuşatıyorlar, kanatlarını onlar üzerine seriyorlar. Dünya göğüne kadar ulaşan bir koruma kalkanı oluşuyor ve Allah-u Teala diyor ki bunlar ne istiyor? Bunlar seni övmek, seni anmak, senin adına bir hayat kurmak istiyorlar ya Rab. Beni görselerdi ne yaparlardı? Daha çok bunu yaparlardı. Peki niçin bunu istiyorlar? Cennetini talep ediyorlar. Cehenneminden korkuyorlar. Ya görselerdi daha çok yaparlardı. Dertleri, tasaları hep bu olurdu. Öyleyse şahit olun ki ben onları bağışladım diyor Mevlamız. Ama aralarında pek de o niyette olmayan, ha geçerken orada uğramış olan birileri de var. Onlar öyle adamlar ki Onlarla oturanlar da onlar sayesinde mutsuzluk yaşamazlar. Demek ki Müslümanın, Allah'ı anan, Allah'ın adını gündem yapan Müslümanın etrafına yaydığı böyle bir güzellik var. Koku gibi, nefes gibi. Atmosferi değiştiriyor Müslüman. Ortamın iklimini değiştiriyor Allah'ın izniyle. Biz böyle hayırlı adamlar olmak durumundayız. Öyleyse bütün kalbimizle Allah'ın kitabına yöneliyoruz. Ve bütün derdü gayretimiz bu kitabı, bu peygamber cümlelerini sallallahu aleyhi ve sellem nasıl gündeme getireceğiz, nasıl söyleyeceğiz? İşimiz bu olsun inşallah. Bu şereftir. Bu şerefi ıskalamayalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.